Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bulunduğumuz yerin coğrafi konumu aslında biraz da ülkemizde ve etrafımızda yaşananları açıklamak açısından anlamlı. Biz bugün bunun tarihi eserler tarafına bakacağız. Hakikaten baktığımızda kurulmuş medeniyetlerin belki insanın varlığıyla, tarihiyle birlikte açıklanması gerekiyor.
Tabii ki, yani bu dünyanın merkezi kim ne derse desin Orta Doğu. Orta Doğu'da pek çok medeniyetler kurulmuş ve bu medeniyetlerin eserleri günümüze kadar intikal etmiş. Mesela belki uzak kıtalarda da var ama Orta Doğu'daki kurulup yıkılan medeniyetler kadar hiçbir yerde yok. Burada her zaman nüfus yoğun olmuş, hareketlilik fazla olmuş. Ve bu topraklar umumiyetle de yaklaşık son 1000 yıl için söylüyorum, Müslümanların ve Türklerin elinde kalmış. Binaenaleyh Türklerin ve Müslümanların yaşadıkları coğrafyada eski medeniyetlere ait çok sayıda arkeolojik eserler var. Bunlar da alaka belki son 100 yılın veya 200 yılın eseridir ama ondan öncesinde de bunlardan bulunanlar, ortaya çıkanlar oluyordu. Ama işte tarihi eser şuuru, bu arkeolojik kalıntılara sahip çıkma şuuru çok sonraki yıllara aittir.
Doğu ve Batı açısından baktığınızda mesela gidiyorsunuz Avrupa'da bir şehri geziyorsunuz. Olduğu gibi korunmuş. Araç girmesine izin verilmiyor. Bize geliyorsunuz. İşte o tarihi eserlerin arasına yapılmış küçücük evler, surların içine bir oda açmış. Bahçe tarafına işte iki sur arasına iki tane daha oda yapmış. Öbür taraftan iki tane gedik yapıp pencereye çevirmiş. Hani bizdeki farklı bir bakış açısı sanki. Bilmiyorum hangisi doğru, onunla yaşamak mı, onu bugüne uyarlamak mı, yoksa olduğu gibi korumak mı, tartışılabilir
şimdi,
mi?
Tabii ki, şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere bunun en mühim sebeplerinden bir tanesi şu: Avrupa mimarisi taş mimaridir. Taş mimarinin muhafazası çok daha kolay. Bizim Anadolu mimarisi ise ahşap mimaridir. Ahşap mimarinin ömrü 100 yıldır. Yangınlarla vesaire problemlerle, afetlerle ortadan kalkıyor ve ahşap binalar bir müddet sonra artık kullanılmaz hale geliyor. Devamlı bakım lazım. Taş mimari öyle değil. Birincisi bu. İkincisi, Anadolu her zaman işgal gören ve buranın halkının devamlı seyyaliyet içinde, akışkanlık içinde olduğu bir mıntıka. Avrupa öyle değil. Avrupa'da bir köylü oturur bir yere. Malum orada vaktiyle serflik, toprak köleliği vardı bu. Yani Orta Çağ'da hep böyle devam etti.
Yani aslında hareket edemez, evet,
hareket edemez. Gidemez. Ondan sonra zaten bir yere yerleştiği zaman o yerleştiği yerde toprak mülkiyeti var. Osmanlı Devleti'nde toprak mülkiyeti yok. Devlete ait topraklar fethedildiği için devlete ait. Onun için insanlar kolay yer değiştirmiş. Bu sebeple sivil mimari numunelerini bizim memleketimizde görmek pek imkan dışı.
Mesela bir şato görüyorsunuz.
Evet.
Yıllardır hani hatta Walt Disney'e bile
doğru,
konu olmuş,
doğru.
Sembol olmuş.
Tabii ne tamirlerle durdu ama duruyor.
Evet.
Bizde amme, yani halkın hizmetine tahsis edilen binalar, cami gibi, çeşme gibi, bunlar taş olarak yapılmış. Hı-hı. Ve hakikaten günümüze kadar intikal etmiş hamamlar, medreseler, kervansaraylar. Fakat sivil mimari maalesef günümüze intikal etmemiş. Bunun sebebi ahşap. Bir başka sebep Anadolu afetler mıntıkası. En başta zelzele burada çok oluyor. Zelzele, arkasından yangınlar vesaire bu sanat eserlerini ortadan kaldırmış. Bir başka sebep bizde tarihi çevre şuuru Avrupa'daki kadar inkişaf etmemiştir. Hı hı. Onlarda bu daha önce doğmuş. Yani tarihlerine sahip çıkma ve bu tarihi çevresi içinde muhafaza etme şuuru çok önceden doğmuş.
Mesela bir misal vereyim. Milliyetçilikle de alakalıdır,
evet,
belki.
Evet, mesela tarihi eserleri muhafaza edilmesine dair papalık en eski kanunu çıkarmıştır İtalya'da. Şimdi bizde de var aslında.
Bizde
İstanbul'da
daha çok belgeleri muhafaza,
evet,
etmek gibi.
Öyle
belki.
Ama mesela ihtisap nizamnameleri var. Evlerin bir örnekte yapılması, bunların birbirinden yüksek olmaması, benzer mimaride yapılması.
Ama o yine o ana,
evet, o ana
dair bir şey. Yani geçmişte dair olanı korumak anlamında belki
değil,
geçmişten
doğru
bugüne tahrip edilmemiş olması sebebiyle kalmış olması anlamlı surlar.
Tabii. Bizde tabii bir de ideolojik değişiklikler çok sık olmuş. Malum 1908 yepyeni bir ideolojik yapı. 1839 Tanzimat Devri. Bunlar bir ideolojik değişikliği de beraberinde getirmiş. Ve nihayet 1923 Cumhuriyet bambaşka bir ideoloji. Şimdi her ideoloji bir inkılapla, küçük veya büyük bir inkılapla ortaya çıkar. Ve her inkılap kendinden öncekini bir kere hoyratça davranır. Cumhuriyet Osmanlı'ya, Meşrutiyet kendinden öncesine, Tanzimat karşı hoyratça davranmıştır. Nasıl davranmıştır mesela? Tanzimat devrinde Avrupa'yı şehirler yapacağız diye yollar açacağız, caddeler açacağız. Sanki çok lazım sur içinde. Surun dışına yap bunu, sur içinin için yapıyorsun. Orayı sakla, Floransa gibi, Siyana gibi. O güzelim binalar, camiler, mezarlıklar yıkılmış. Burada bir düşmanlıktan ziyade bir kör taklit mevzu bahis. Meşrutiyet devrinde de bu devam ediyor. Hem ideolojik takıntılar hem Avrupa'ya benzeyeceğiz. İşte ben size daha önce programımızda anlatmıştık. Sultanahmet'le Ayasofya arasındaki bir mahalle yandı. Belediye reisi Cemil Paşa müdahale etmedi. Yangını söndürmedi. Dedi ki ben Avrupa, Fransa'da gördüğüm gibi buraya Paris'te bir meydan yapacağım. Halbuki bizim mimarimiz meydan kültürüne uygun değildir.
Bizim şehir meydanlarımızla küçüktür. Avrupa'daki şehir küçüktür. Meydanları farklıdır.
Farklıdır. Onların hayatı farklı. Bizimki farklı. Burada şimdi bir mahalle yandı. Hadi mahalle ahşap evler ama bunun arasında hamamlar yandı, binalar, çeşme. Çok şeyler yok oldu. Sadece Hürrem Hamamı kaldı taş olduğu için. Onun dışında her şey yandı. Cumhuriyet'ten sonra zaten Osmanlı'ya ait her şey, cami, çeşme, köprü Hoyratellilerden nasibini aldı. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani Türkler kasıtlı olarak kendilerinden önceki medeniyetlerin bıraktıklarına karşı hoyratça bir tavır almamışlar.
Mesela bazı şeyleri kullanıp dönüştürmüşler. Ev yapmak için taşları alıp
en kötü ihtimalle mesela duvarlarını örmüşler. O gene bir muhafazadır. Yani bir harabenin duvar, harabeler yıkılmış. Yani şimdi tutup da bir şehri yıkmamış Osmanlılar. Antik şehirler zelzelelerle yıkılmış. Onun taşlarını götürmüş, evini örmüş. Bu da gene iyi. O taş kurtulmuş oluyor hiç değilse. Yoksa toprağın altında kalacaktı. Bu bizim eski eserleri olan hoyratlığım son 100 yılın eseridir. Kendi eserlerine karşı merhametle bakmayanların kendinden öncekilere karşı hele bir de ideolojik yaklaşımları varsa merhametli davranması beklenmez. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu hoyratça tavır aslında önce Avrupalılarda başladı. Avrupalılar, Avrupa'da mesela kavimler göçüyle Roma toprakları işgal edildiği zaman Roma'ya ait ne varsa yakılıp yıkıldı. Yani yeni bir Cermen kültürü teşkil etmek adına. Şimdi bugün Avrupa'da Roma'ya dair eserler sonradan toprakların altından çıktı. Yani Pompei bile daha 200-300 senelik bir kazının eseridir.
Bunun dışında da bir Haçlı seferlerine baktığınızda.
Ondan sonra esas Haçlı seferleri. Haçlı seferleri Şark mıntıkalarında sadece Müslümanlara ait değil. Mesela putperestlere ait, Yunanlara ait, Romalılara ait ne varsa Hristiyan taassubuyla yakıp yıktılar.
Hatta kendi eserlerine, kendi dinlerine ait eserleri bile koruyup kendi topraklarına götürmek amacıyla da olsa tahrip ettiler.
Tahrip ettiler. Bu bir kere yani Avrupa'nın sicili bunda çok daha fazladır. Avrupalıların yok ettiği Yunan ve Roma mimarisine dair eserler belki Türklerin yok ettiğinden, Müslümanların yok ettiğinden kat kat daha fazladır.
Şimdi tabii bir de şunu düşünmek lazım. Hani hakikaten şehirler şehirlerin üstüne kuruluyor ve yaşayan organik yapılardan bahsediyoruz. Şehir büyüyor, küçülüyor nüfusa göre, ihtiyaçlara göre. Toprak altında kalanlar var. İşte Truva'yı kazıyorlar, kazıyorlar altına hala şehir çıkıyor.
Boğazköy keza öyle.
Göbekli Tepe'ye bakıyorsunuz altından neler çıkıyor ve tabii bilinen tarihi de yeniden yazmak anlamına geliyor bu topraklardan çıkanlar. Şimdi bir kere çok kıymetli. Altı da kıymetli, üstü de kıymetli. Bu bize ait olanların bu topraklarda kalması. Daha doğrusu sadece bize ait olanların değil, bir toprağa, kültüre ait olanın o toprakta sergilenmesi konusunda dünyada bir görüş var.
Evet.
Ve bu görüş çerçevesinde de sürekli tarihi eserler el değiştiriyor. Bizim de bu konuyla ilgili mücadelelerimiz var. Bir kısmını kazandık, bir kısmı hala devam ediyor. Şimdi biraz geri gidelim. Bizim kendi topraklarımızdaki tarihi eserlere nasıl baktığımızı gördük. Bunların aslında şu tarafını da görmek lazım. Çok zor çıkartılan eserlerden bahsediyoruz. Bakın Truva diyoruz 7 kat. Göbekli Tepe daha yeni yeni belki farklı teknolojiler gerektiriyor. Görüntüleme, o toprağı oradan çıkartabilme. Dolayısıyla hani eskiden yapılmamış olanları çok da suçlayamıyorum aslında şimdi.
Şimdi burada suçlama yok da burada bazı kasıtlı veya acemice veya cahilce yapılan işler var. Şileman Truva'yı bulduğu zaman aklı başından gitti. Aklı başından gitmeyecek gibi değil. Truva şehrinin efsanelerde bulunan bir şehrin bulunması hele çok daha çarpıcı bundan 200 sene önce. Ama altında ne var? Altında ne verdi? Eştikçe Truva'ya çok zarar verdi, çok tahrip etti. Yani Truva'yı bulan adam, insanlığa hizmet eden adam Truva'nın altında ne var dedikçe acemice ve o zamanın imkanlarına göre belki kifayetsiz vasıtalarla Truva'da pek çok eseri tahrip etti.
Bir de zamana karşı yarışıyor ya hani o heyecanla da daha çok şeye ulaşabilmek için belki biraz sabırsız.
Bir bu var. İkincisi tabii burada insanların iştahı var. Bu bulunan hazinelerin bir kısmı maddi değeri olan hazineler. Altın gibi. Bir kısmı manevi değeri çok yüksek olan hazineler. Bunların bir kısmı menkul, kullanılan eşya gibi. Bir kısmı gayrimenkul. İşte taşlar, sütunlar, bina kalıntıları gibi. Avrupa'da 19. yüzyıl başlarında aydınlanma çağının hemen arkasından eski Roma'ya ve Yunan'a karşı bir alaka hasıl oldu. kendi ülkelerinde acaba Roma'dan ne kaldı, Yunan'dan ne kaldı diye araştırmaya başladılar.
Bir de bunları kendi evlerinde, müzelerde evet, değil o zaman kültür tabii, çok az, evlerinde sergileme
biraz da zenginler bu hususta vardı, yarışıyorlar. Bu bir itibar meselesi. Yani hangi zenginde ne kadar eser var, buna para harcıyorlar. Yani neredeyse
koskoca sütunlar, bahsediyoruz evet, bu arada salonlarına
bunları
getirmiş.
Bunları buluyor, evine koyuyor, bazısını biblo gibi koyuyor, bazısını evinin inşaatında kullanıyor ve herkese bu işte diyor filanca yerden geldi, filanca yerden satın aldım diyor. Servetini harcıyor. Bunlar belki ilk müzeciler, ilk arkeoloji hamileridir denebilir. Ve yine de bunların niyetini biz halisane olduğunu düşünüp takdirle karşılıyoruz. Çünkü bazı şeylerin kurtulmasını temin ettiler. Fakat işte sizin dediğiniz gibi bu eserlerin bulunduğu yerle bir bağlantısı var. Bu eserler bulundukları yerle manalı. Yani bir eseri aldınız götürdünüz, o olmuyor işte. Onun orada tamamlayıcısı var. İklimle alakalı, oradaki halkla alakalı bağlantıları var. Yani ilmin milliyeti olmaz elbette ama böyle de bir temayül var. Ve bilhassa son asırlarda dendi ki bu arkeolojik eserler, bilhassa gayrimenkul olanların mutlaka bulunduğu yerde kalması lazım. Orayla bir bütünlük taşıyor şeklinde bir cereyan var. Şimdi şöyle de bir husus var. Bu tarihi eser kaçakçılığı son 100 yılda, 200 yılda hatta çok muazzam bir sektör. Bu tarihi eser kaçakçılığı bir yerde kazıyla başlıyor. Bu kazı zannettiğiniz gibi arkeolojik kazı değil. Demiryolu inşaatı, bina inşaatı, maden arama, toprak açma gibi bir vesileyle burada
derin bir kazı yapılıyor.
Evet, bir şeyler bulunuyor. Bulununca hemen Avrupalılar bu işe meraklı. Biz o zaman bu kadar meraklı değiliz. Hemen işe el atıyorlar. Ve bu bulduklarını onları çok heyecanlandırıyor. Meraklılar da derhal sahiplenmek arzusu hissediyorlar ve memleketlerine götürmek istiyorlar. Şöyle haklılar, bunlar burada durursa ne olacak diyorlar. İkincisi, biz bunları temizleyelim, muhafaza edelim ve bir şeylere bağlayalım bunu tarihi olarak. Burada kalısı yapamayız. Hı-hı. Yarın ne olacağı belli olmaz. Hükümet izin vermeyebilir diye bir takım belki...
Bunlar hep iyi niyetli, iyi niyetli bakış açıları. Yani sırf bunu yapmak için de...
Ama büyük bir kısmı da bundan şan şöhret kazanmak ve para kazanmak... Hı-hı. İnsiyakiyle hareket etmişler. İşte Şileman Truva'nın hazinelerini aldı götürdü. Mesela bunları
bir senelerce mücadele
edildi. Bir kısmı geldi, çoğu gelemedi, öyle kaldı ve kayboldu. Bunların çoğu hususi müzelerde ve müzayedelerde bulundu. Yani normal resmi müzelerde çok azı var. Tabii resmi müzeler satın alıyor.
El koyabiliyor mu devlet?
Şöyle, bunun mevzuatı var. Nasıl gittiğine bakıyor ve uzun milletler arası mücadelelere tabi. Her memleketin şeysi farklı, mevzuatı farklı. Bazılarında gayrimenkul olanlara el koyuyor, menkulleri el koymuyor. Menkuller içinde işte belli bir takım kriterler getiriyor. Her ülkenin koyduğu kriter başka. Yıl kriteri var, kıymet kriteri var, dünyadaki sayı ne kadar olduğu kriteri var. Mesela ilk zamanlarda paralara böyle bir kriter koymuyorlardı. Parayı kim bulursa onundu. Fakat ondan sonra paralara bir kriter getirdiler. Bunları da artık kolay kolay kendinde muhafaza edemiyor. Belli izin verilenleri de yurt dışına çıkaramıyor. Kendi hususi koleksiyonu tutuyor, yurt dışına çıkaramıyor.
Türkiye'de de bulunduğunda bir kısmı bulan kişiye veriliyor ama çoğunu devlet
alıyor. Hı-hı. Şimdi bulan kişiye de mükafata çevirdiler onu. Şimdi bu hani versin diye yapılıyor. Hı-hı. Ama yine de tabii devlet bu parayı az veriyor, vermiyor, uzun
zamanda veriyor.
Bir de meblağ büyükse, tamamı büyükse, büyük pasta varsa o zaman küçük insanlar razı olmuyor. Bir de böyle bir şey bulunduğu zaman hemen zaten bu işin mafyası var. Bu mafya hemen işin içine giriyor ve bunu devlet duymadan kapatıyor.
Şimdi çok enteresan sebeplerle ülkemize gelmişler. Bunların bir kısmı dediğim gibi dediğiniz gibi evet, demir yolu, inşaat, ne bileyim İstanbul'da mesela...
Seyahat, istihbarat, sefaret gibi sebeplerle gelenler de böyle.
Mesela İstanbul'da şimdiki Fen Edebiyat Fakültesi'nin yapıldığı yer aslında... Tarihi Yarımada'yı içinde ve oradaki çalışmalarda Bizans dönemine ait bir sarnıcın, bir bazilikanın bulunduğu evet, ifade ediliyor. Şimdi ne yapacaksınız?
Evet.
Bu inşaatı durduracak mısınız? Orayı bir bazilika gibi mi değerlendireceksiniz? Evet. Onu mu restore edeceksiniz? Yani İstanbul'a baktığınızda ağaçların bile tarihi eser olduğu bir şehirden bahsediyoruz.
Yani İstanbul çok eski bir şehir, biliyorsunuz altında neler olduğu da az çok belli. Üzerine şehir kurulmuş, 2-3 kere kurulmuş. Theodosius zamanı var, Justinianus zamanı var, Konstantinus zamanı var, 3 etti Bizans zamanında. Osmanlılar zamanında da 1-2 zelzele olmuş. Hatta bakınız bazı kazılarda Osmanlı devrine ait şeyler çıkıyor alttan. Düşünebiliyor musunuz? Bidonun altını düşünün siz. Altında da Bizans'tan kalma. Bu binbir dirilik sarnıcı ve yere batan sarnıcı böyle değildi eskiden. Üzerinde hep evler vardı. kazılarla bu hale getirildi orası.
Tabii Bizans döneminde de sarnıcın üzerinde ayrıca tabii, yaşam alanları
tabii
var.
Tabii var. Yani bunlar hep...
Hatta bazen iş böyle kuyu gibi içinden iniliyor.
Onlarla
su aldıkları.
Onlarla efsaneler falan var. İşte öldürüyormuş altında neler neler var. Şimdi böyle bir şehirde ne yapabilirsin? Bunun benzeri Avrupa'da da var. Avrupa'da ilk önce bunu yok sayıp üzerine devam ediyorlardı. Şimdi öyle yapmıyorlar. Böyle bir eser buldukları zaman bu eser büyük çapta bir eserse olduğu gibi bırakıyorlar, onu muhafaza ediyorlar. Değilse onu yeni yaptıkları eserin altında küçük bir müze teşhiri haline getiriyorlar. Camlı bir teşhire getiriyorlar ve bu binanın da kıymetini de arttırıyor.
Şimdi Gaziantep'te, Doğu Anadolu'da, evet, Güneydoğu Anadolu'da böyle oteller var.
Oteller var. Bizde İstanbul'da Sultanahmet'te de var. Yani ufak tefek kalıntıları gösteriyorlar. Bu o otelin turistik kıymetini arttırıyor. Evet, Avrupa'da
İstanbul'da
çoktur.
İstanbul'da sarnıçlar var böyle. Kısa bir araya gidelim, sonra ülkemize gelenlerin hangi amaçla geldiğini, mesela savaş için gelenlerin ülkemize neler götürdüğünü bir konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Coğrafyamız hakikaten tarihi eserler açısından son derece zengin bir yer. Böyle bakıldığında hani galiba şey bir mantığımız da oluyor. Ondan bizde çok var. Böyle olduğu için belki değeri bilinmiyor. Gelen yabancılara bakıyorsunuz. Bir eserin karşısında saatlerce duruyorlar. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Biz yanında yazılan açıklamayı bile okumadan çoğunlukla geçip gidiyoruz. Bakış açısı farklı diye düşünüyorum.
Herkesin yani tarihi eserlere veya tarihe veya sanat eserlerine veya arkeolojik buluntulara çok fazla alaka göstermesi beklenmez. Herkesin alakası farklı. Ancak şöyle bir mesele var. Yani bu bulunan eserlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi. Hı hı. Şimdi burada tabii şimdi bir cereyan var. Bunlar memleketinde kalsın. Şimdi bakıyorsunuz Louvre gibi, işte Berlin Müzesi gibi, Londra'da British Museum gibi müzelerde neredeyse teşhir ettiklerinin %80'i %90'ı başka memleketlerden gelme. Bunların bir kısmı satın alma diyor. Biz bunları satın aldık. Ellerinde vesikaları var. Satın aldıklarını ispatladıkları zaman bunu geri almanız zaten neredeyse imkansız gibi. Ama niçin satın alıyorsunuz siz böyle bir eseri? Yani siz bir devletsiniz. Takibata girin. Ait. Bazıları da bilerek kaçakçıların elinden alıyorlar. Hatta kendileri bu işi yürütüyor. Bazı müzelerde de böyle bir sanat...
Ve bir underground tarafı da var,
var
demek ki.
Var. Bu daha önce gündeme geldi. Ben Louvre Müzesi müdürüyle ve British Museum direktörüyle yapılan röportajları okumuştum. Onları soruyorlar, diyorlar ki... Şimdi bir kere ilmin diyorlar milliyeti olmaz. Yani bir tarihi eser nerede olursa olsun bütün dünyanın malıdır. Biz bunları aldık, müzeye koyduk, bir saklamadık diyor. Her isteyen gelip, mesela British Museum bedavadır.
Yani bundan bir para kazanıyor gibi de düşünmüyoruz.
Düşünmüyoruz. Mesela ne muazzam para harcıyor. Yani çok para harcanan bir müzedir ve bedavadır. Onun mesela bir İslam seksiyonu vardır. İslam eserleri seksiyonu. Dünyada yok öyle bir şey. Parasından musafına kadar. Yani İslamiyet hakkında basari, görsel bir şey kazanmak istiyorsanız birinci adres British Museum'un İslam seksiyonudur. Yine
kronolojik olarak.
Anadolu'da bulunan, yani ilk paralar orada düşünün. Müslümanların bastırdığı ilk paralar orada, ilk mushaf örnekleri orada. Bunlar tabii satın alma veya kaçakçılık yoluyla
hediye
gelmiş.
De
hediyeler de var. Hı. Çok kişi mesela bunu koleksiyonuna alıyor. Koyan müze hediyede çok var bunun gibi yapanlar. Şimdi Gülbenkian vardı mesela, Anadolu bir Ermeni. %10 derler ona, bu Musul petrollerinin aracılığını yapmış vaktiyle. Bu Gülbenkian Anadolu bir Ermeni, sürgünde dışarı gitmiş, Portekiz'de yaşıyor. Bu eskeser kolektörüydü, pek çok zengin gibi. Koleksiyonu içinde çok antik eserler olduğu gibi Anadolu Selçuklularına ait çiniler, halılar, kilimler, bunlar da vardı. Bunu Türk hükümetine vermek istedi. Gülbenkian Müzesi kurun diye. Türk hükümeti bir Ermeni'nin ismiyle müze kurmak bizim kırmızı çizgilerimize uygun değil dedi. Kabul etmedi. O da Portekiz hükümetine verdi. Şimdi Lizbon'da Gülbenkian Müzesi dünya çapında müzelerden bir tanesi kabul ediliyor. Ve eserlerinin de büyük ekseriyeti Türkiye'ye aittir yani. Türk kültürüne
burada
aittir.
Burada olması gerekir aslında.
O burada olması beklenir. Beklenir. Şimdi tabii evet, doğru, ilmin milliyeti yok. İnsanlar rahatça gidiyorlar, görüyorlar.
Sanatın
doğru.
Var mı milliyeti?
Sanatın da milliyeti yok yani. Artık siz diyemezsiniz ki bu burada mutlaka kalmalı. Ama dediğim gibi bilhassa gayrimenkul eserlerde mesela bir mabet yapılmış. Zeus mihrabı mesela Bergama'daki. Millet kapısı. Oranın bir parçası o. Sen şehrin kapısını aldın, götürdün Berlin Müzesi'ne koydun. Şimdi oradadır malum. Peki ne olacak oradaki millet şehri? Eksik kaldı.
Orayı veya, görmeye gelenler bir bütünü göremiyor.
Göremediler. Veya Bergama mihrabını götürdün.
Fotoğrafını koymak oraya,
evet,
bir şey.
Merdivenler duruyor, temeller duruyor. Üstü yok. Üstü nerede? Berlin Müzesi'nde. Şimdi burası garip. Yoksa dedikleri doğru. Onlar hatta bir de şunu diyorlar. Yani biz aslında alarak iyilik yapıyoruz diyorlar. Mesela British Museum müdürü öyle demiş. Biz iyilik yapıyoruz. Biz daha önce bizde böyle bir eser vardı. İade ettik dedi şeye. Kamerun'a. Kamerun'dan alınmış.
Ben de öyle bir röportaj okumuştum.
Sonra New York'ta antikacılarda bulduk dedi bununla satılıyor.
Evet.
Sonra Mısır'da dedi Tutankamon'un şeyini iade ettik dedi eşyalarını. Güveler yedi
evet,
dedi onları.
Harap oldu.
Sonra Mısır hükümeti ben gazetede okumuştum yıllar önce bütçeye katkıda bulunsun diye bazı tarihi eserleri satıyor. Baktım çok enteresan antik eserler var. Şimdi böyleleri var yani. Şimdi, koruyamıyor diyor onlar.
İki açıdan bakalım. Bir dünya vatandaşı olarak evet. Bir de o ülkenin vatandaşı olarak. Ben bir Türk olarak buradaki bir müzeyi gezdiğimde o ürünün replikasını değil kendisini evet. Orada görmek isterim. Fotoğrafı işte burada böyle bir kapı vardı. Burada böyle evet. Bir sunak vardı. Böyle bir sütun vardı demek yerine kendisini görmek isterim. Ama bir dünya vatandaşı olarak baktığımda da her tarihi eseri kendi ülkesine giderek görme şansım yok.
Neredeyse imkansız hele bazılarını. Yani bazıları tamam ama her şey her yerde görmeniz mümkün
İstanbul'a
değil. İstanbul'a
bile
mümkün
gelseniz
değil.
Bergama'ya gidemiyorsunuz. Göbekli Tepe'ye gidemiyorsunuz.
Gitseniz saatleri var bilmem ne. Tabii bunlar bu cihette baktığınız zaman bir dünya vatandaşı cihetiyle bu yapılanları ben çok da suçlamıyorum. Satın alma meselesine gelince yani şimdi orada biraz fihi nazar. Yani koskoca bir cami kapısı vardı Mali'de çok işlemeli. Yani onu basit kumaşlara satın aldılar. Yani Mısır'da, Luxor'da koskoca bir dikili taş vardır. Fransa aldı onu. Bir çalar saate. Yani şimdi ya satın aldıklarını da biliyoruz ne kadar para verdiklerini de. Şimdi orası ayrı mesele ama.
Hele de bunun değerini bilen insanların evet. Karşı tarafı böyle.
Evet yani ben bundan ziyade yani insanlar bu eserleri her yerde görebilir. Hele şimdi zaten bunun kopyasını yapmak mümkün veya resmini gör ama bulunduğu yerde muhafaza edilemeyecekse ki çoğu böyle. Yani Avrupa müzelerindeki eserlerin pek çoğu Türkiye buna dahil bulunduğu yerde muhafaza edilemeyecek, kapanın elinde kalacak. Ya mesela şimdi antır parantez. 1933 senesinde devlet arşivinden bazı evraklar Bulgarlara satıldı.
Evet, kağıt.
Bir tren konvoyu gitti. Okkası 50 kuruşa. Yani 1800 gramı 50 kuruşa satıldı.
Yani aslında dönüştürülür kağıt şeklinde satıyorlar
evet,
değil mi? Yani değerli kağıt olarak değil.
Tersude kağıt, hurda kağıt diye sattılar. İbrahim Hakkı Konyalı sanat tarihçisi gazeteci bunu görünce hemen gazetesinde yazdı hükümete. Mektup yazdı. Hükümet bunu durdurdu. Yani 3 sevkiyat varmış. Birinci sevkiyat gitti. 2 ve 3'ü durdurdu. Herkes sevindi. İçinde çok nadide eserler var. Mesela Hüseyin Baykara divanını gördüm diyor Herat hükümdarı. Nadir, unik bir eser. Arkasından takip ettim diyor. Allah elim kırılsaydı da o yazıyı yazmasaydım. Keşke hepsini Bulgarlara satsalardı. Geri kalanlarını Seka'ya göndermişler. Kağıt fabrikasına hamur yapılmak üzere. Bulgarlar onları aldılar. Milli Müze'ye koydular. Sofya'da Ulu Cami şimdi Milli Müze'de. Ben gittim gördüm. Osmanlı eserleri kısmı var. Bütün bunlar orada müzeye konmuş. Çok güzel kataloğu yapılmış. Mikrofilmleri çekilmiş. Türkiye'de Minus'a göndermişler. Hani istifade etmek isterseniz bakın bizde bu evraklar var diye. Şimdi ne, sevinecek misiniz, üzülmeyecek? Üzülecek misiniz? Bir cihetle üzülüyorsunuz. Barbarlığa, vandallığa. Bir cihetle de seviniyorsunuz. İyi ki işte bir vagon kurtulmuş.
Keşke,
arşivinizden.
Tabii keşke diyorsunuz.
Hiç değilse gidip Bulgaristan'da bakarız ona. Burada bakamıyorsak. Şimdi bir de bu ciheti var. Bunu da yabana atmamak lazım. Yani hamasi düşünmek güzel de bizden kaçırdığınız.
Ve onun altını doldurmak lazım o düşünceyi.
Burada bir de şu fikir var. Bu tarihi eserlerin çoğu Osmanlı devrinde kaçırıldı. Padişahların hediye ettiği söylenir. Hiç böyle bir şey yok. Bunun aslı astarı yoktur. Padişahların bunu hediye ettiğine dair hiçbir vesika ve bilgi yok. Bu tamamen uydurmadır. Bunlar 1846'da biz ilk müzeyi kurduk. O zamanlar dünyanın hiçbir yerinde zaten bu bilinmiyor. Almanya'da bile eski eserler kanunu 1902'de çıktı. Papalık'ta var mesela. Papalı İtalya'da var ama başka ülkelerde yok. Bizde de yok. Bilinmiyor. O zaman zaten bunlar çok fazla da değil. Anadolu'da tren yolları yapılıyor. Madenler aranıyor. Bunun da çoğu Avrupalı. Bilhassa Almanlar. Ben mesela yakında Cevat Memduh Anlar'ın hatıralarını okudum. Sanat tarihi. O mesela anlatıyor Bergama Mabedi'nin nasıl kaçırıldığını. İzmir Aydın Demiryolu yapılırken bir köylü bir fresk buluyor. Kazıyorlar Husman diye bir. O bakıyorlar ki orada bir neler neler var. Bergama Mabedi ortaya çıktı. Hemen hükümete izin verdi. Buradaki bazı taşları incelemek üzere Berlin'e götürebilir miyiz? Almanya'yla da ilişkilerimiz iyi. Çok da hassas kırılması. Tamam götürebilirsiniz. Gizli o taşları dantel gibi dekomil hattıyla parça parça limana götürdüler ve kaçırdılar. Tamam o mülki amirlerin gafleti. köylülerin yardımı.
Ama para o vererek. Zaman öyle bir bilinç de bilmiyor. Yok ya. Yani bunu ne yapacağını da
tabii.
Bilmiyordur.
Ha, tamam, o orada milli mülkiamilerin suçu var. Ne bakmıyorsun ama ne bilsin, böyle bir şey tahmin etmiyor
daha
insanlar.
Daha önce yaşanmış bir şey dedi.
Mesela pek çok şey böyle. Mesela bir Boğazköy eserlerini mesela biz temizleyelim diye aldı götürdüler. İade etmediler. Devlet zorla aldı. İnceleme için götürdüler bazı eserleri, Urartu eserlerini. Geri vereceğiz diye vermediler. Çok eser böyle gitti. Bazısını aldık, bazısını alamadık. Yani devletin izni bu. İzin dediğiniz bu. İncelemek için alabilir miyiz diyor. İncelip geri getirecekler.
Yani bu şu anda müzeye sergi için götürülmesi, bu gibi, için izin gibi, almak gibi. Gibi.
Vermemiş geri. Diyorlar ki padişah hediye etti. Bilakis Sultan Abdülmecit zamanında biliyorsun Müze-i Humayun kuruldu. Fethi Paşa kurdu bunu. Bugünkü Askeri Müze ve Arkeoloji Müzesi'nin esasıdır bu müze. Topkapı Sarayı'nın önündeki Aya İrini Kilisesi'nde. O zaman boştu o kilise. 1869'da bugünkü Arkeoloji Müzesi kuruldu. Müze-i Humayun'da.
Biraz onu konuşalım mı? Evet. Yani oradaki eserlerin çıkarılması da aslında dünyanın çok zor.
Dünyanın en esaslı müzelerinden bir tanesi. Bugün Arkeoloji Müzesi Çinili Köşk'te kuruldu. Fatih'in yaptı. Sonra yanına yeni binalar yapıldı. Ali Paşa'nın ve Sultan Abdülaziz'in himmetiyle yapıldı. Sonra Osman Hamdi Bey ve kardeşi Halil Ethem Bey'in çok gayreti oldu bunlarda. Ve Müze-i Humayun bugün dünyanın önde gelen müzelerindendir ve 1875'te halka açıldı. Dünyada ilk halka açılan müzelerden, o zamanlar müze halka açık değildi. Müzeye konuyor, özel izinle geziliyordu. 1875'te
korusun diye mi müzeye konuyor sadece?
Korusun diye, evet, konuyordu. Şimdi buradaki eserlerin büyük ekseri de Osmanlı ülkesinden gelme eserlerdi. O zaman düşün, Irak, Suriye hepsi bir de bizde. İskender Lahti mesela Sultan geldi. Sayda'dan bazı eserler getirildi, kondu. Orada ziyan olacak eserler. Anadolu'dan bazı eserler kondu. Ama bu devirde yine bir Asar-ı Atika Nizamnamesi çıkarıldı. Asar-ı Atika Nizamnamesi eski eserler kanunu demek. 1869, bakın çok eski bir tarih. Ve ondan sonra kazı izine tabi tutuldu. Kazı yapılınca izin alınacak. Ve bulunanlar devletten,
yerel,
hükümetten,
hükümetten
ve
yerel
mutlaka
yönetimden değil.
Dışarı çıkaramıyor. Ama buna rağmen çıkardılar.
Ya tabii bir de dediğim gibi hani biz şu andaki bakış açısıyla konuşuyoruz. Bilinçten, insanların bakış açısından ve onu ne kadar kolay yurt dışına. Tek problem mesela benim anlayamadığım şey, biraz önce dediniz ya, küçük parçalar halinde. Yani bakıyorsunuz koskoca bir lahit. Evet. Bunu ağır, yani bir mermerden yapılmış.
Ağırda,
nasıl taşıyıp
ağırda maden arayan bir inşaat firmasınız. Demir yolu yapan, köprü yapan bir inşaat firmasınız. Yani bunu nakletmeniz çok da göze batmıyor. Zaten devamlı taş getirtiyorsunuz, götürtüyorsunuz.
Ama yine de gizli kapaklı bir
gizli
iş
kapaklı,
yani.
Tabii tabii, gizli kapaklı yapılıyor. Köylüleri elde ediyorlar, mülkamileri ya elde ediyorlar ya mülkamiler gaflete düşüyorlar. Bu şekilde koca, tabii bunların çoğu parça parçadı biliyorsunuz. Bütün sütunların çoğu kırıktı, bir araya getirdiler.
Ama mesela bir lahite bakıyorsunuz.
Ama lahitler tabii.
Koskocaman işlemeleriyle tabii,
işlemeleriyle beraber götürdüler.
Ya da kapılar.
Bunda tabii Almanlar birinci sıradadır. Münasebetlerimizle iyiliğinden istifadeyle Almanlar birinci sıradadır. Onlar bütün Bergama'yı kaçırdılar, Miletos'u kaçırdılar. Arkasından Avusturyalılar gelir, Efes'ten neler neler kaçırdılar. Fransızlar adaları.
Mesela Efes'i gezdiğinizde bu eserler burada olsa nasıl?
Çoğu Avustralya. Onun ama Halil Ethem Bey onları aldı, çoğunu. İzin istediler. Halil Ethem Bey şöyle dedi ki, aldıklarınızı verin, size kazı izni vereyim. Bir kısmını getirdi, hepsi değilse bile Avusturyalılar. Aynısını Amerikalılar yaptı, İngilizler yaptı.
Neden kazı izni veriyoruz? Arkeoloğumuz mu yok?
Sizde arkeolog yok. Yapacak kimse yok.
Peki şimdi mesela yıllarca biz şunu konuştuk. Arkeoloji müzelerinden yetişenler işsiz kalıyor.
Devletin bir politikası yok ki. Ben şimdi
yani
ne söyleyeyim?
Evet, oraya geliyoruz o zaman.
Devletin hangi politikası var ki? Kültür
yani,
politikası var, dış
tüpler
politikası var, arkeoloji politikası var. Devletin bir politikası yok şimdiye kadar.
Bu bölümden mezun olanlar başka işler yapıyorlar.
Evet, başka işler yapıyorlar. Eserler kaçırılıyor, halkta şuur yok. Mesela Jale Umar vardı 70'li yıllarda, ben hatırlıyorum. Burdur'da Kremna şehri vardır. Orada kazı yaptı. Bulduğu bir sürü heykel buldu. Heykellerden birinin başı Danimarka'da Kopenhag Müzesi'nde çıktı. Ne zaman kaçırılmış belli
buldu?
Değil.
Ne zaman çıkarttı? Yani daha
ne zaman çıkardınız bunu, kellesini kaçırdınız. Neden yapıyorsunuz? Kelle orada. Çok enteresan.
Bir de şöyle bir şey, yani bir arkeoloğun bir kazı alanına ömrünü vermesi gerekiyor.
Evet.
Ciddi anlamda.
Tabii.
Bir hoca. Zaten eğitimci ise kışın okulda, yazın ancak sahada.
Arkeoloji çok zor bir
zor.
İş. Çok
o yüzden
zahmetli.
Bizim aslında bu coğrafyada en çok arkeologlara ihtiyacımız varken işsizlik problemini en çok yaşayanlar
ya,
da onlar.
Herkes aman taş bırak derler. Bir kısım da çok milliyetçidirler. Bırak gavur eserlerini. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki siru fil art, yeryüzünü dolaşın. Fenzuri keyfe kâne akıbeti min kablikum. Sizden öncekilerin şeylerine bakın, bıraktıklarına ve ibret alın. Bu iş bir ibrettir. Kur'an-ı Kerim bile arkeolojik eserlerin muhafazasını ve onlardan ibret alınmasını emrederken bırakın gitsin demenin manası yok. Tamam, Bizans eserlerine, Roma eserlerini gösterdiğiniz alakayı Osmanlı eserlerine de gösterin ama Osmanlı eserlerini de göstermedi. Hüsnü Paşa'nın Çinlili nerede? Aldı kaçırdılar. Kaputa. Ya Konya'da bir Beyceğiz Camii var. Onun çok güzel bir mihrabı var. Mihrabı nasıl kaçırdınız? Minber
kapılar
kapısı var.
Kapılar nasıl kaçırıldı?
Minber kapıları nasıl? İşte o imamları, cemaati, şunu
ama
bunu.
Ama şimdi en zor elde edilmesini umduğunuz insanlar değil mi bunlar?
Para her kapıyı açıyor. Para her kapıyı açıyor. Ya güçsüzsünüz. Şuur vermemişsiniz halkınıza. Halkınıza şuur vermeyince ne olacak? Bu ve böylece çok yani 1970'te eski eserlerin iadesine dair bir sözleşme açıldı UNESCO'nun da biz onu yıllarca imzalamadık. Sadece biz değil Amerika falan da imzalamadı.
Hayır Amerika'nın imzalamaması normal.
Amerika zaten hiç imzalamaz böyle şeyleri. Fakat sonra artık baktılar ki olacak gibi imzaladılar. Bu sayede yani.
Biz bunu imzalayınca ne kaybedeceğiz ki?
Evet mesela Halil Ethem Bey'in tehdit ederek getirin izin vereyim, getirin izin vereyim diyerek tehdit ederek kapılarını aşındırarak geri almaya muvaffak olduğu bazı eser. Fransızlar mesela adalar, Ege adalarını turladılar. O Milo Venüsü. Çıkarken kolu kanadı kırıldı. Yani o kadar hoyratça çıkardılar. Savaşa geldiler ya savaşa gelenlerin içinde arkeolojik var. Evet. Lawrence bir casus değil mi? Hayır Lawrence arkeologtur. Öyle, sanat tarihçisi Gertrude Bell. Hayır hakikaten arkeolog.
Peki o zaman casusluğu ek iş olarak
evet,
mı yapıyor?
Evet ek iş olarak yapıyor. Hmm. Kime casus, kim casus olabilir? Bir arkeolog gittiği yerde dikkat çekmeden. Hakikaten arkeolog. Gertrude Bell bir arkeologtu. Çok eserler buldu. Lord Carnarvon vardı. Meşhur Downton Abbey'nin binasının sahibi. O arkeologtu. Bunlar savaş sırasında Çanakkale'de bir yandan arkeolojik kazı yaptılar o İngiliz askerleri.
Evet.
Suriye cephesinde, Irak cephesinde İngilizler bir yandan Osmanlılarla savaşırken bir yandan kazı yaptılar ve eserler bulup
asıl
kaçırdılar.
Asıl amacı nedir diye de evet. Sormak lazım.
Evet. Enteresan bu hadiseleri.
Bir de çok zor çıkan şeylerden bahsediyoruz. Şimdi arkeoloji müzesini gezenler o müzedeki bazı eserlerin nasıl çıkartıldığını.
Metrelerce aşağıdan hiçbir imkanın olmadığı bir zamanda. Ve çok da riskli malum biri duyar görür mani olur hani belli kişiler. Çıkartıyorsunuz ve çıkan şeyin ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Altında daha da ne olduğunu bilmiyorsunuz. Onun için bu kolay bir şey değil. Bir İskender Lahdi'nin çıkarılması evet. Neredeyse bir fabrika yapmak kadar zor olmuştur. Çünkü yumuşak mermer bu biliyorsunuz. Lahit kırılır diye korkmuşlar. Neyle çıkaracaksınız? Kocam lahit. İskender Lahdi diye biliniyor. Değil ama değil. Sargon'un lahdi ama İskender Lahdi diye biliniyor. Bu arkeolojisi en nadide eserlerinden dünya çapındadır. Ne zahmetlerle çıkardı. Yine de bazı üzerindeki rölyefler kırıldı.
Evet, özellikle askerlerin, savaş araçlarının kırıldığı.
Şimdi bunlar tabii hem bir eser ama üzerindeki freskler ve yazılardan siz bir tarihi yeniden yazıyorsunuz. Pek çok şey ortaya çıktı. Bu buluntularda gerek Bergama kazılarında gerek Miletos'ta gerek Orta Doğu'da yapılan kazılarda bilhassa lahitlerde pek çok şey bulundu. Tarihi bilgiler ortaya çıktı. Pek çok boşluklar dolduruldu diyeyim.
Ya da bazıları yeniden yazıldı.
Yeniden yazıldı. Yani Osmanlılar bu işin ehemmiyetini Avrupalılarla beraber anladılar. Güçleri yettiği kadar da mani oldu. Önce Sultan Abdülhamit'e eserleri vermiş, peşkeş çekmiş değildir. Tam tersine eski eserler kanunu çıkararak ve bu kanunu daha önce teyit etti. 1884'te ve 1900'de tekrar kanun dışında. O uzun yıllar o eski eserler kanunu cumhuriyetlerinde de yürürlükte kaldı. Sahip çıktı. Müzeyi destekledi. Osman Hamdi Bey gibi, Halil Ethem Bey gibi bunlar Avrupa'ya gittiler.
Evet,
müzecilik
bunlar yurt
bilen, dünya çapında müzecidirler.
Dil bilen. Evet. Sanat tarihi bilen
çok
insanlar.
Çok hassas, çok titiz bir şekilde bu müzeleri oluşturdular, muhafaza ettiler. Arkasından askeri müze kuruldu 908'de. 14'te Evkaf İslamiye Müzesi kuruldu. Bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'dir. Türkiye'deki müzeler dünyanın en nadide eserleri var. Düşünün bunun bir mislini, iki mislini, üç mislini, belki 10 mislini de biz elimizden çıkarttık. Kaçın. Ama dediğim gibi yani bu bir şekilde satılarak veya kaçakçılıkla elden çıktı. 1980'den bu yana Kültür Bakanlığı, tabii bu iş için biraz cazgır olmak lazım. Belki hatırlar dinleyicilerimiz. Melina Mercury vardı eski artist. Yunanistan'da Kültür Bakanlığı yaptı. O böyle epey bir şeyi aldı. Partenon'un kalıntılarını aldı mesela. İngiltere'den, Fransa'dan.
Biz
ve
de
dedi
çok
ki o zaman o kadın,
80 sonrası.
O zaman o kadın dedi ki bakın bunu hiç unutmuyorum. Akropol dedi Türkler sayesinde ayakta kaldı. Türkler dedi Akropol'ü muhafaza ettiler. Yıkabilirler dedi. Hmm. Ondan sonra ona dediler ki iyi dediler. Peki dediler. Peki dediler. Siz dediler neden dediler Türk eserlerine saygısızsınız? Melina Mercury solcu olduğu için bir de politikacı dedi ki biz dedi Elenler olarak dedi Türklerden aldığımız eserlere sahip çıktık. Fakat bizi idare eden dış güçler Bavyeralıları kastediyor o zaman. Onlar dedi Türkleri hani şey göstermek için halka onlar tahrip ettiler dedi. Yoksa bize kalsa biz Türklerden kalanları da. Nitekim ilk Yunan hükümeti kurulduğunda mesela Osmanlı medreselesini okula dönüştürdüler falan. Yani iyi kötü muhafaza ettiler. Ondan sonraki proseste
biraz da provoke etmek için herhalde.
Tabii yani bunların düşman olması lazım bu iki memleketin. Kurulu sebebi bu Avrupalılar için. Yunanların Peki. iyiliği için Yunanistan kurulmadı ki.
Şimdi artık sondayız programın ama biraz arkeoloji müzesine parantez açalım istiyorum. Çünkü İstanbul'da hakikaten çok değerli bir müze
Dünyanın
var.
Dünyanın en kıymetli müzelerinden bir tanesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'dir. Bu arkeoloji alakası olmayanlar da gezdiği zaman görecek. Mesela Osman Gazi'nin parası burada, düşünün. Osman'ın ilk parası burada. Sadece Osmanlı arkeolojik eserler değil, pek çok Osmanlı eserleri de buradadır. Dünya çapında listelenmiş bir arkeoloji müzesidir. Yani dünyada bir benzeri daha yoktur. Hem Çinili köşk yanındaki Avrupa'yı tarzdaki müze binası güzeldir. Topkapı Sarayı'nın hemen yanındadır. Evet. Çok kişinin itibar etmediği bir yerdir. Fakat arkeolojiye merak olmayanların bile zevkle gezeceği bir yerdir. Fakat nedense bizde çok alaka görmüyor. Halkın alaka göstermediği bir şeye devlet alaka gösterilmiş. Ondan sonra da böyle
çok basit bir müze kartla Türkiye'nin her yerindeki müzeleri gezebilirsiniz. Evet. Burada bu hizmeti takdir etmek lazım gerçekten.
Avrupa'da gençlere bu kültürü verirler. Avrupalılar onun için ileri medeni insanlardır. Başka sebepten değil. Tarih derslerine çok emniyet verirler. Bizde hiçbir emniyet yoktur. Hatta kaldırıldı. Tarih dersleri müzelerde yapılır. Tarih dersleri antik şehirlerde yapılır. Amerika'da tarih dersleri gemiye bindirirler çocukları, tekneleri şehirlere götürürler.
İstanbul'da tarih fakültesi öğrencilerini acaba müzelere götürmüşler mi?
Götürmezler. Hemen yanında. Maalesef.
Hemen yanında. İstanbul'u böyle bir turist gözüyle, ben İstanbullu olduğum için söylüyorum ama her şehirde
Ankara mutlaka... Arkeoloji Müzesi de öyledir. Ankara Arkeoloji Müzesi de yakınlık itibariyle pek çok kıymetli eseri barındırıyor ama tabii İstanbul'dakiyle boy ölçüşemez.
Şimdi Gaziantep'te de öyle çok güzel eserler var.
Evet, bir de tabii tabii müzeler var yani. Antep'teki Mozaik Müzesi dünya çapındadır. Dünyanın ya birinci ya ikinci müzesidir.
Gezmek lazım. Güzel bir ülkemiz var. Bu eserler bunun ne kadar güzel olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Umarım en azından genç arkadaşlarımızda bir soru işareti. Ya bir gideyim göreyim ne varmış. Böyle hafta sonu küçük küçük birer birer yer gezseler arkadaşlarıyla. Tabii ki kafelere de gidecekler ama buralarda da vakit geçirseler
sonra gitmek zor mu? Efes'e gitmek zor mu? Sarta gitmek zor mu? Polatlı'daki Gondiyon'a gitmek zor mu?
Girmeyenler var.
Boğazköy'e, Hattuşaş'a gitmek zor mu? Bunlar enteresan yerlerdir. İnsan aklı başından
gidiyor.
Medeniyetin
başlangıç noktalarıdır aslında baktığınızda. Bir gün sadece bunu konuşalım belki. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz bizimle olduğunuz için.